Şekerle motivasyon başlıyor. İyi akşamlar herkese. Hoş geldiniz programımıza. 15 günlük aradan sonra tekrar burada olmak gerçekten çok güzel. Umarım keyifli bir akşam olur. Gene sizlerle bildiklerimi paylaşmaktan çok çok keyif alacağım bir program olmasına umut ediyorum. Evet, bugünkü programı geçen haftanın biraz böyle bahsetmiştim aslında. Benim hayatımda gerçekten dönüm noktası olan, bana çok şey katan, iyi ki böyle bir şeyin farkına varmışım dediğim Louise Hay ve onun Düşünce Gücüyle Tedavi kitabı hakkında konuşmak istiyorum. Ve tabii ki bu kitabın içeriği olan negatif düşüncelerimizin vücudumuzdaki hangi hastalıklara, hangi sıkıntılara sebep olduğuyla ilgili bir program olacak. Bu şekilde düşünüyorum. Umarım faydalı olur, farkındalığınıza destek olur ve hayatınızda bazı konularda değişim dönüşüme yardımcı olur diye niyet ediyorum arkadaşlar. Louise Hay, normal hayatında seyreden bir kadın. Dışarıdan sesler geliyor, dikkatim dağılıyor. Kulaklığı çıkarttım, böyle daha iyi. Louise Hay, dediğim gibi normal, klasik bir insan olarak hayatına devam ederken birdenbire kanser hastalığına yakalanan genç bir bayan. Tabii bunun köklü sebepleri var. Daha sonrasında bu hastalığın tedavi sırasında hayatında bu hastalığa sebep olan o dönüm noktalarını bir bir hatırlayıp bunları değişip dönüştürdükten sonra, kendi hayatındaki birçok şeyi değiştirdikten sonra bu hastalığı nasıl yendiğiyle alakalı bir kitap. Ama o kadar güzel bir kitap ki hem kendini iyileştiriyor hem de etrafındaki insanlara faydalı oluyor. Rahim kanserine yakalanan Louise Hay bunu bir şekilde düşünce yoluyla iyileştirebileceğine inanıyor ve doktorları da bu konuda ikna ediyor. Tabii ki rahim kanseri olmasının en büyük sebeplerinden birisi, 5 yaşında annesi babasından ayrı, bu arada Louise Hay'in üvey babası tarafından 5 yaşında tecavüze uğruyor ve daha sonrasında da çok ciddi şekilde sıkıntılı bir hayat yaşıyor. Bununla ilgili tabii ki o yaşta tecavüze uğramak insanın hayatını nasıl etkileyebileceğini düşündüğünüzde gerçekten insanın tüylerini diken diken eden bir olay bu. Sonrasında da işte kendi dişiliğini reddediyor. Hayatına giren erkekler hep problemli, sorunlu insanlar oluyor. Bir şekilde erkeklerle ve kendi dişiliğiyle alakalı sıkıntılar yaşadığı için otomatikman kök çakrası ve doğal olarak rahimi, dişiliğin organı olan rahimi zarar görüyor ve rahim kanserine yakalanıyor. Sonrasında tedavi döneminde, yani kendi kendini tedavi etme döneminde, öncesinde bu hastalığa sebep olan düşünce kalıplarını temizlemeye başlıyor ve bununla birlikte çok ciddi bir diyet programına girip vücuduna zarar veren, vücudunda zehire dönüşen, organlarını bozan o beslenme düzenini değiştirip tamamen bitkisel tedaviyle ve beslenme yöntemiyle vücudunu arındırıyor. Bir şekilde ona tecavüz eden ve hayatı ona zehir eden o adamı ve annesini affediyor. Bu tabii ki çok zor bir süreç ama bunu yapmak zorunda. Çünkü bu onun hayatının en büyük dönüm noktası. Bunu başardığı an hem kendini kurtaracak hem de etrafındaki birçok insana şifa olacağına, rehber olacağına inanıyor. Ve çok da başarılı oluyor. Birçok eğitim programından geçiyor. Düşüncelerini nasıl pozitife çevireceğini öğreniyor. Olumlamaların hayatını nasıl etkilediğini anlıyor. 21 günlük, hatta 40 günlük, 3 aylık dönemler boyunca olumlamalar yapıyor. Nefret krizlerine girdiğinde ağlıyor, bağırıyor ve yastıkları yumrukluyor. Bunların hepsi daha detaylı olarak Louise Hay'in Düşünce Gücüyle Tedavi adlı kitabında anlatılıyor arkadaşlar. Ben bu programda ve bundan sonraki bir programda daha olacağını düşünüyorum. Çünkü bütün bunları bir programa sığdırmak mümkün değil. Çünkü bütün organlarımızı bozan düşünce kalıplarını bir programa sığdırmak çok zor gerçekten. Ben belli başlı olanları bugünkü programda anlatacağım. Diğerlerini de iki hafta sonraki programa sarkıtmayı düşünüyorum. Bu kitabı eğer temin edip okuyabilirseniz gerçekten başucu kitabı olacaktır sizin için. Ben bu kitabı uygulamalı eğitimini aldım. Meleklerle Şifa eğitimi alırken sevgili Zişan ve Mesude ayrıyeten bir eğitim programı daha koymuşlardı. İsteyen bu programa da katılabilirdi. Ben çok istedim çünkü bu kitabı okumuştum. Acaba uygulamalı hali nasıl olur diye çok merak ettiğim için bu seminere de katılmıştım ve gerçekten çok etkili. Okuduğunuz kitabı pratiğe döküp uygulamalı olarak yaşadığınızda daha bir etkili oluyor ve o bilgiler sizin hayatınıza artık çivileniyor. Ve bir yeriniz ağrıdığında acaba buna sebep olan düşünce hangisi olabilir diye bir anda böyle zihninizi bir kontrol ediyorsunuz ve hemen onu yakalayıp değiştirip dönüştürüyorsunuz. Çok kolay. Tabii ki bunun yanında tıptan da destek alıyorsunuz. Çok içinden çıkamadığınız bir durumda bunları dönüştürmek için destek alıyorsunuz. Bu alternatif tıp olarak elinizin altında bulunsun. Şimdi bir şarkı arası, daha doğrusu bir müzik arası vermek istiyorum. Farid Farjad'dan çok sevdiğim bir parça, Kelebekler de Ağlar. Hep birlikte dinleyelim. İyi dinlemeler.
Oh,
Evet, tekrar hoş geldiniz. İlk olarak ben vücudumuzu tabii ki ele alırsak öncelikle baş bölgesinden başlamak istiyorum. Mesela baş bölgesinde ilk ele alınan rahatsızlık baş ağrısı. Bir insanın başının ağrımasının en büyük sebebi çözümleyemediği bir sorun vardır. Onu çözümleyemediği zaman bu sıkıntı olarak düşünceleri beyninde yoğunlaştığı için baş ağrısına sebep olur. Artı bu tabii ki daha kuvvetli hale dönüştüğünde, bir kısır döngüne dönüştüğünde de bir nasıl derler, bir sabitliğe dönüştüğü zaman, aynı kısır döngü etrafında dönüp durduğu bir problem varsa bu tamamen migrene dönüşüyor arkadaşlar. Bunun çözümü için, bu problemi çözmek için ihtiyacım olan tüm enerjilere kendimi açıyorum. Bu sorunu nasıl çözeceğimi biliyorum diye bir takım olumlamalarla bunu gerçekten değiştirip dönüştürebilirsiniz. Migrenin en büyük sebebi aynı şeyler etrafında dönüp durmaktan, gün içinde ve her gün aynı şeyleri yapmaktan dolayı oluşan monotonluktan ileri gelen bir rahatsızlık. Mesela atıyorum, sabahları kalkıyorsunuz, işte işe gidiyorsunuz, işten çıkıp eve geliyorsunuz. Hep aynı rutin, aynı monotonluk içinde seyreden bir hayatınız varsa ve en ufak bir değişiklik yoksa hayatınızda, bu bir süre sonra migrene dönüşüyor. Aynı şeyin etrafında dönüp durmaktan kaynaklanıyor. Bunun en büyük çözümü tabii ki hayatınıza ufak ufak değişiklikler yapmak. Atıyorum, mesela çok küçücük bir değişiklik bile size çok iyi gelecektir. Akşam işten çıkıp direkt eve gitmek yerine biraz yürüyüş yapıp, mesela bir yerde oturup bir şeyler yiyip içmek gibi, bir arkadaşınızla buluşmak gibi, ne bileyim bir sinemaya, bir tiyatroya gitmek gibi ufak bir değişiklik yapıp hayatınıza bu tür küçük renkler katarak migrenden uzaklaşabilirsiniz. Tabii ki bunun bir alt sebebi de tamamen monoton bir cinsel hayatta bu migrene sebep olanlardan birkaç ayrıntıdan birisi. Baş ve migrenden sonra kulaklar. Kulak problemleri genelde sürekli aynı şeyi duymaktan ve o şeyi duymayı reddetmekten ileri geliyor. Ve bir süre sonra kulakta işitme kaybına, enfeksiyona ya da iltihaba sebep oluyor. Kulakta bir problem olduğu zaman tabii ki ilaçsız bunu çözümlemeye gidin demiyorum. Mutlaka bir doktora görünün. Ama onunla birlikte de bu tür olumlamalarla ve düşünce yapınızı değiştirerek bu şekilde tıbba da destek olabilirsiniz ve o problemden kolaylıkla kurtulabilmeyi sağlar size. Duymayı reddettiğiniz şeyi bir düşünün. Artık neyi duymaktan sıkıldınız ya da neyi duymaktan korkuyorsunuz? Ne duyarsanız sizin enerjiniz aşağı çekiyor, sizi mutsuz ediyor, neye kulağınızı kapatıyorsunuz? Bunu bir tespit edin önce. Sonra da tabii ki bütün bu duyguların altında yatan en büyük sebep hayata ve yaradana güvensizlik ve tabii ki kendinize güvensizlik. Kulakla ilgili söyleyebileceğim en sağlıklı olumlama, duyduğum, işittiğim, duyacağım her şey benim ve bütünün en yüksek ayrına bana duyuruluyor diye tekrarlayın. Duyacağım hiçbir şey beni rahatsız etmiyor. Aksine benim ihtiyacım olduğu için bana duyuruluyor diye tekrarlayın. Ve o zaman, inanın ben buna çok şahit oldum, kulak problemini bu olumlamalarla çözen bir sürü insan tanıyorum. Yeter ki duymaya engel olan, görmenize engel olan, işitmenize engel olan o blokajların kalkmasına izin verin. Mesela kulakla ilgili söyleyebileceğim bir şey daha var. Anne baba ve diğer büyük ebeveynlerinizin, etrafınızdaki insanların size yükledikleri o yanlış kodlamalar da kulaklarınızın tıkanmasına sebep olabiliyor. Bunu duymaktan korkuyorsun. Mesela insanlar kötü, bu devirde artık insanlara güven kalmadı. İşte sürekli şikayet eden birisi varsa etrafınızda ya da ailenizin içinde, bu yapılan bir araştırma gerçekten arkadaşlar, o aile içinde mutlaka işitme problemi yaşanıyor. O yüzden öncelikle bu blokajları kaldırmaya niyet edin ve duyacağınız her şeyin sizin hayrınıza olduğunu düşünün ve bununla ilgili olumlamalar yapın. Gözlerle ilgili neyi görmeyi reddediyorsunuz? Eğer atalardan, dedelerden getirdiğiniz ve anne baba aracılığıyla size kadar ulaşan herhangi bir genetik problem yoksa, bu mutlaka günlük hayat içinde görmek istemediğiniz ya da gördüğünüzde canınızı acıtan bir şey var ki siz o konuda gözlerinize bloke oluşturuyorsunuz. Mesela miyop, yakını görme problemidir. Burnunuzun dibinde olup biten ne var da siz neyi görmeyi reddediyorsunuz ya da neyi fark edemiyorsunuz? Neyi görmezden geliyorsunuz? Buna bir bakın. Açın algılarınızı. Gözünüzdeki perdeleri kaldırın ve görmeye niyet edin. Hipermetrop da uzağı görememe problemidir. İleriyi görmekten korkan, geleceği için sürekli endişe duyan, hep korku hissiyle yaşayan insanlarda genelde hipermetrop problemi vardır. Katarak da öfke ve kin duygusuyla beslenen, gözlerini kin bürümüş, nefret bürümüş dediğimiz insanlar vardır ya, onlarda genelde %90 katarak oluşur. Hayattan zevk alamama, geleceğini net görememe, yani geleceğe dair hiçbir umudu olamayan, mutsuzluk enerjisiyle sarıp sarmalanmış insanlarda genellikle katarak problemi de nükseder. O yüzden gene aynı şekilde olumlamalara dönüp, hayata, yaradana ve kendime çok güveniyorum. Hayatın bana getireceği her şey benim hayrıma yaşanıyor. Mutluyum, sağlıklıyım, hayata güveniyorum, güvendeyim, mutluyum diye bu tür olumlamalarla bunu dengeleyebilirsiniz. Burun koku alma, bu da bir şekilde hayatın neşe, keyif, eğlence yanını kapatan insanlarla alakalıdır. Nefes alma, tabii ki burun bir şekilde akciğerle bağlantılı olduğu için kendini hayata kapatma, kendini kendine kapatma duygusundan ileri geliyor. Neden hayattan zevk alamıyorsun? Neden hayatın kokusunun farkında değilsin? Hayatın sana getirdiği o güzel kokuları neden duymak istemiyorsun? Kendini neye layık görmüyorsun? Bununla ilgili bir kendinizi yoklayın ve açın nefesinizi, burun deliklerinizi ve hayatın içindeki o güzel kokuları içinize çekmeye niyet edin. Ağız, dil ve diş de genelde dişler atasal kayıtlardır. Atasal kayıtlarımızı simgeler. Genelde böyle işte özellikle kanal tedavisi olanlar atasal kayıtlarının kendileri, yani hep söylüyoruz ya, atalardan dedelerden getirdiğimiz anne baba aracılığıyla bizde aktif hale gelen bütün negatif enerjiler aslında dişler ve diş kökleriyle bize çivilenmiştir. Kanal tedavisi aslında bir bakıma çok sağlıklıdır. Çünkü bizde köklenmiş olan o düşünce kalıplarını kolaylıkla değiştirmemize yardımcı olur. Diş sağlığınıza çok dikkat edin. Dişler gerçekten bizim atalarımızı simgeler. Ve bizim ne kadar sağlıklı olduğumuzu, atalarımızdan getirdiğimiz o sağlıklı düşünceleri simgeler. Çürükler maalesef işe yaramayan çürük bilgiler, bizde hastalığa dönüşen bilgileri simgeler. Dişlerinize bakın. Ne kadar çürük varsa mutlaka gidin bakımını yaptırın. Bakımını yaptırdığınızda fark edeceksiniz ki içinize bir ferahlık, zihninize bir aydınlık ve yüzünüze güzel bir gülümseme yayılacaktır. Bu tamamen hayata bakışınızla da alakalı. Güzel şekilde gülümsemek istiyorsanız önce dişler diyoruz ve sağlıklı bir şekilde gülümseme diyoruz. Sonra ağız çevresi etrafında çıkan yaralar genelde sinirli, öfkeli, ağzından hep kötü kelimeler çıkan insanların ya da bir öfke patlaması yaşayan insanların genelde ağzın etrafında uçuklar, yaralar ya da ağzın içinde yaralar oluşur. Bu tamamen nefret duygusuyla alakalıdır. Ve bunu da bir şekilde içinizdeki nefret duygusunu sözle değil de kağıda yazarak, daha önceki programlarda da söylediğim gibi, kağıda yazarak bir şekilde bunu dışarı atın ve onun içinizde tamamen nötrlenmesine yardımcı olun. Ve onu kağıda yazıp tekrardan okuduğunuzda göreceksiniz ki anlamını kaybediyor. Hiçbir etkisinin artık üzerinizde olmadığını fark edeceksiniz. Ve ona duyduğunuz kin, nefret, öfke duygusunu, onun yanına geldiğinizde duyduğunuz öfke duygusunun tamamen nötrlendiğini, hissettiğiniz o yaşadığınız, size yaşatılan o kötü anının artık hiçbir anlamı olmadığını fark edeceksiniz. Baş bölgesi şimdilik bu kadar. Bir şarkı arası tekrardan. Gene Kenny G'nin Breathless albümünden bir parçayla devam ediyoruz.
Thank you.
Evet, tekrar merhaba. Şimdi omuz bölgesi ve eklemlerimizle alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Omuzlar, kollar, eller ve omurga. Omurga vücudumuzu taşıyan iskeletin ana merkezidir, biliyorsunuz. Omuzlarımızdaki ağrılar, sıkıntılar, problemler genelde gereğinden fazla üzerinde yük olan insanlar bu tür sorunları yaşarlar maalesef. Gereksiz yere yüklendiğimiz ya da bize zorla yüklenen bir sıkıntı varsa ya da bir sorumluluk varsa bu bizde sıkıntıya dönüşüyor. İşte omuzlarda ağrılara, kireçlenmelere, gerginliklere sebep oluyor. Mesela boyun bölgesi, boynum ağrıyor deriz çoğu zaman. Bu genelde sabit düşünen ve asla düşüncelerini değiştirmemekte direnen insanlarda görülüyor. Boynunuz bir süre ağrıdığında hemen kendinize sorun. Hangi konuya sabit bakıyorum? Ya da hangi konuda değişikliği kabul etmiyorum? Bakış açımı neden değiştiremiyorum diye bir sorgulayın kendinizi. Mutlaka değiştirmeniz gereken ya da bakış açınızı değiştirip dönüştürmeniz gereken bir nokta vardır. Sabit bir noktaya bakmak yerine farklı bakış açılarını kabul edin. Mesela atıyorum, nokta nokta konuyla ilgili bakış açılarımı değiştirmeye ve çözümü daha kolaylıkla hayatıma almayı seçiyorum dediğiniz vakit başka başka çözümler gelecektir önünüze ve bunları denemeyi seçin. Ne kadar inatçı olur ve bu fikirleri ne kadar kabul etmemekte direnirseniz, boyun bölgenizde de o kadar çok ağrı hissederseniz ve tabii ki bir süre sonra bu omurganıza da yansıyacaktır. Omuzlardaki bu ağrıları da şöyle bir düşünün. O üzerinize aldığınız sorumluluğu başka kimlerle paylaşabileceğinizi düşünün. İşte o yapamaz, bunu bir tek ben yapabilirim. Hayır, o bilmez, bunu bir tek ben biliyorum. Ama şimdi ona niye ben söyleyeyim, işte ben yapayım 2 dakikada dediğimiz her şey bizim omuzlarımızda, omurgamızda ve belimizde ağrılara dönüşür. Paylaşmayı bilin arkadaşlar. Mutluluğumuzu paylaştığımız gibi sıkıntılarımızı da paylaşmamız gerekiyor. Tabii bu sıkıntıları paylaşmak derken sorumlulukları başkalarına vermeyi de öğrenelim. İş bölümü dediğimiz şeyi yapmayı öğrenelim. Her şeyi ben yaparım. Her şeyi ben bilirim. Hayır, bunu bir tek ben biliyorum. En iyi ben yaparım. Düşüncelerinden kendinizi uzaklaştırın. Tabii ki bunun altını biraz kazıdığımızda maalesef değersizlik duygusu çıkıyor her zamanki gibi. İşte ben yaparımın altında yatan, bak ben yapıyorum, ben bunu ortaya getiriyorum, işte benim değerimi gör, benim farkıma var çıkıyor aslında altından. Bunları ne kadar başkalarıyla paylaşırsanız ve bu sorumluluğu başkalarına verirseniz o kadar rahatlarsınız. Boyun ağrınız da geçer, omuz ağrınız da geçer ve vücudunuzdaki bütün kireçlenmeler çözülür, bel ağrınız da hafifler. Dirsekler, diz kapakları, el bilekleri, ayak bilekleri, bunlar da hayatımızda ne kadar değişim, dönüşüme izin verdiğimizle alakalı. Düşüncelerimizi ne kadar kolay değiştirebildiğimizle alakalıdır. Oynak yerlerimiz onlardır. Hareketi en kolay gerçekleştirdiğimiz noktalardır onlar. Hayatımızdaki dönüşlere ne kadar izin veriyoruz? Hayatımızda değişikliklere ne kadar izin veriyoruz? Bununla alakalıdır. Mesela bacaklarımız. Sağ bacak tamamen gelecekle alakalıdır. Sağ bacağınızda bir ağrı, bir sızı ya da bir zorlanma hissettiğinizde o dönemde, bulunduğunuz dönem içinde geleceğe dair hangi konuda karar veremiyorsunuz ya da hangi adımı atmaya korkuyorsunuz, hayatınızdaki hangi değişikliği kabul etmekte direniyorsunuz, ona bir bakın. Ve tabii ki bu konuyla ilgili yapabileceğiniz olumlama şöyle olabilir: karşıma çıkan bu fırsatı değerlendirmeyi seçiyorum. Geleceğe güveniyorum. Karşıma çıkan bu fırsat kesinlikle benim hayrıma ve gerçekleşmesi için doğru adımları atmaya niyet ediyorum. Yaradana, hayata ve kendime güveniyorum. Hayatıma giren bütün yenilikleri sevgiyle kabul ediyorum. Eskiyi bırakıyorum. Mesela eskiyi bırakamayan insanlarda da, geçmişi, eskiyi bırakamayan insanlarda da sol bacakta ağrı ya da ağırlık ya da sızı oluşur. Aklınızda olsun, sol bacak geçmiş, sağ bacak gelecektir. Bacaklar neyi simgeler? Yürümeyi, ilerlemeyi, adım atmayı, bir sonraki yere gitmeyi ya da yarına ilerlemeyi simgeler. O yüzden bacaklarla ilgili bir problem olduğunda mutlaka o günlerde ilerlemekle alakalı bir şey vardır hayatınızda. Ona bir bakın. Ayak bilekleri de aynı şekilde, dediğim gibi değişimi ve dönüşümü, dönüşleri kolaylıkla gerçekleştirebilmemiz için bu şekilde simgeler ve buna dikkat edin. Ayak tabanlarımızdaki problemler de yere ne kadar sağlam bastığımızı simgeler. Yani hayata ne kadar sağlam durduğumuzu, bu dünyadaki varlığımızı ne kadar kabullendiğimizi simgeler. Mesela düz taban insanlarda genelde bu hayatta var olmakla alakalı sıkıntıları olan insanlarda görünür. Mesela topuk dikeni olanlarda, ne bileyim ayak altında nasırları oluşanlarda. İşte nasırlar genelde kökleşmiş, bir yerde sabit kalma, hayatında dediğim gibi değişiklik olmaması için direnen insanlarda o bölgelerde nasır oluşur, topuk dikeni oluşur. Adım attıkça canı yanar. Çünkü gelecekten korkar. Geleceğin ona getireceklerinden korkar. Olduğu yerde mutludur, sabit kalmak ister. Ama dünyada hiçbir şey sabit kalmadığı için yürümeye mecburdur. Vücut onu geri çeker, hayat onu ileri çeker. O yüzden de orada topuk dikeni oluşur. Ayaklarımız da bunu simgeler. Ellerimiz, kollarımız nedir? Kaldırmak, kucaklamak, sarılmak, tutmakla alakalıdır. Hayatımızda neyi kucaklayamıyoruz? Neye sarılamıyoruz? Ya da neyi tutamıyoruz? Bunları sorgulamamız gerekiyor. Tutmaya korktuğumuz, sarılamadığımız, kucaklayamadığımız, kabullenemediğimiz ne varsa bunları sorguladığımızda ve olumlamalarla birlikte bunları kolaylıkla hayatımızda daha yaşanır hale getirebiliriz arkadaşlar. Evet, bir şarkı arası daha. Şimdi Yedi Karanfillerden bir parça dinleyeceğiz. Thank you. merhabalar tekrardan. Şimdi de organlarımızla alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Zaten son 20 dakikamız kaldı. Şöyle mesela boğazla ilgili söylemek istediğim birkaç bir şey var. Söylememiz gereken ama bir türlü ifade edemediğimiz, işte beni yanlış anlar mı? Acaba söylersem onu kaybeder miyim? Ya da içimdekileri doğru kelimelerle ifade edebilir miyim korkusuyla oluşan bütün düşünceler bizim boğazımızda blokajlara sebep oluyor ve genelde boğaz problemlerine sebep oluyor. O yüzden söylememiz gereken her şeyi ama her şeyi doğru kelimelerle ifade edebilmeyi seçin. Bana söylenen her şeyi doğru anlıyor, doğru algılıyorum ve söylemek istediğim her şeyi kolaylıkla ifade edebiliyorum diye olumlamalar yapın kendinize sürekli. Çünkü bunlar bir süre sonra sessiz diyaloğa dönüşürse, yani sadece kendi kafanızdan, kendi içinizden söylemeniz gerekenleri geçirirseniz ve bir şekilde dışarıya atmazsanız, bu boğazınızda blokajlara, bir süre sonra modüllere ve hatta vücudunuzda kansere sebep olur. Ne olursa olsun ifade yeteneğinizi açığa çıkartın lütfen. Bu ne olursa olsun hiç fark etmez. İster birkaç cümleyle, ister yazarak, ister bağırarak, ağlayarak bir şekilde bunu dışarı atmaya çalışın. Ama ne olursa olsun karşı taraf ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü bilsin arkadaşlar. Şey gibi düşünün, bir futbol topu gibi düşünün. O topu ayağınızda sürekli evirip çevireceğinize karşı tarafa atın, o düşünsün. Ama sizde kalmasın lütfen. Bir şekilde karşı tarafa bunu ifade edin ki o aradaki konuşulması gereken şey tamamen etkisini kaybetsin ve nötrlensin. Dediğim gibi bir süre sonra gerçekten modüllere dönüşüyor. Ayrıca boğazdaki modüller, işte özellikle tiroid problemlerinin sebep olduğu en güçlü düşünce kalıbı değersizlik duygusu. İkinci plana atılma, değer görememe, işte bana değer vermiyor, ben değerli değilim, ben onun gözünde ikinci plandayım, üçüncü plandayım gibi duygular insanda, vücutta, bedende tiroide dönüşüyor. Hatta tiroid kanserine bile dönüşebiliyor. Aman buna dikkat edin, asla değersiz değilsiniz. O değeri siz kendinize verdiğiniz sürece karşı tarafın sizinle ilgili ne düşündüğü hiç önemli değil. O değerlilik duygusu zaten bizde olması gerekiyor. Ben değerliyim. Ben yapabileceğimin her zaman en iyisini yapıyorum diye olumlamalarla bunu destekleyebilirsiniz. Boğaz dedik. Boğaz tabii ki ağız, boğaz ve mide genelde sindirimle alakalıdır. Midedeki problemler genellikle günlük hayat içinde yaşadığımız ve sindirmekte zorlandığımız, bize söylenen bir söz olabilir, yapamadığımız bir şey olabilir ya da görüp de bir şekilde sindiremediğimiz bir olay olabilir, şahit olduğumuz bir şey olabilir. Bunu sindiremediğimiz vakit midemizde ağrıya dönüşür. Mide bulantısına dönüşür ve hatta vücut kabul edemediği zaman kusmayla sonuçlanabilir. Midedeki problemleri çözümleyebilmek için etrafınızda olup biten her şeyi bir şekilde kabullenmeye çalışın. Çünkü bu da hayatın bir parçası. Onun orada yaşanmasının mutlaka bir sebebi vardır. Bir şeylere zemin hazırlıyordur ya da bir şeylerin değişip dönüşmesine yardımcı oluyordur. Sabit bakmamaya dikkat edin. İşte gene bakın, ne olursa olsun her şey birbiriyle alakalı. Vücudumuz öyle bir makine ki, birbiriyle bağlantılı bir makine gibi düşünün. Olaylara bakış açımızı değiştiremediğimiz vakit boynumuz tutuluyor. Yutak bölgesi bozuluyor ve mide arızalanıyor. Mide arızalandığı zaman, yani o yaşadığımız, duyduğumuz, işittiğimiz, gördüğümüz ne varsa onu sindiremediğimiz vakit pat diye safra kesemiz bozuluyor. Neden? Çünkü isyana dönüşüyor. Sindiremediğimiz vakit vücut isyana geçiyor ve bu sefer de safra kesesinde taşlaşmalar oluşuyor. Çünkü o sindiremediklerimiz vücut atamadığı için onlar orada taşlaşıyor ve betonlaşıyor. Ne oluyor? Ondan sonra da safra kesesi temizlenmediği için ya ameliyatla alınması gerekiyor ya da bizde ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Safra kesesiyle de bitmiyor arkadaşlar maalesef. Bu sefer de bağırsak. Safra kesesinin sindiremediğini bağırsak tabii ki kolaylıkla atamadığı için bu sefer de bağırsakta problemler oluyor. Mesela hayatında olup biteni kolaylıkla sindiremeyen ya da vücudundan, hayatından atması gerekenleri atamayan insanlarda genellikle bağırsak problemi oluyor. Bağırsak problemlerini tabii ki tıbbi olarak bir şekilde atıyorum bir gün, her gün düzenli tuvalete çıkmanız gerekiyor. Bunu bir kere aklınızın bir köşesine yazın. Düzenli olarak tuvalete büyük abdestinizi yapamadığınız vakit mutlaka ama mutlaka bağırsakların boşaltılması gerekiyor. Çünkü çok ciddi derecede boşaltılmayan bağırsak vücudu zehirliyor. Onu bir şekilde boşaltmaya çalışın. Düşüncelerinizi rahatlatın. Olmadı, bağırsakları yumuşatıcı besinlerle destekleyin. Çünkü bağırsak rahatlamadığı zaman vücut tamamen kendini topluyor, taşlaşıyor ve bir şekilde betonlaştırıyor. Bütün organlarımızı da etkiliyor maalesef. Bağırsak çok önemli bir vücudumuzdaki çok önemli organlardan birisidir. Sindirmekle alakalı yaşadığım, şahit olduğum, gördüğüm hayatımda ne varsa hepsini kolaylıkla kabul etmeye ve vücudumdan, hayatımdan atmaya niyet ediyorum. Hayatımdaki ve vücudumdaki bütün fazlalıkları, bütün gereksiz maddeleri kolaylıkla bırakıyorum deyin. İdrar yolları da aynı şekilde. İdrarınızı da kolaylıkla yaparsınız, bağırsaklarınızı da kolaylıkla boşaltırsınız arkadaşlar. O yüzden her şeyi, hayatımızda olup biten her şeyi ne kadar kolay kabul edersek, her şeye ne kadar her şey olması gerektiği gibi bakarsak ve her şeyin Yaradan'ın kontrolünde olduğunu bilirsek, vücudumuz da o kadar rahat bir şekilde çalışır, işler. Bu makineye hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Tabii bir şekilde onu iyi beslemek gerekiyor. Günlük hareketlerine dikkat etmek gerekiyor. İhtiyacı olan suyu ve besini sağlamamız gerekiyor. Vücudumuza iyi bakalım. Çünkü ruhumuz, vücudumuz ruhumuzun evi. Bu dünyadaki misafir olduğumuz tek yer vücudumuz. Ev, gittiğimiz yerler hepsi hikaye. Ruhumuzu misafir eden tek varlık vücudumuzdur, bedenimizdir arkadaşlar. Ona ne kadar iyi bakarsak, onunla ne kadar sarmaş dolaş olursak o kadar sağlıklı bir ömür ve sağlıklı bir ruhla yürürüz. Bunlara dikkat edelim lütfen. Böbreklerle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Böbrekler de tamamen pişmanlık duygusuyla beslenir. Keşkelerle beslenir. İşte yaşadığımız, geçmişte yaşadığımız bir olay vardır. Pişmanlık duygusunu geçmişe döndüğümüzde keşke yaşanmasaydı dediğimiz duyguyla beslendiğimiz vakit bu böbreklerimizi ve özellikle de pankreasımızı bozuyor bu düşünce kalıbı. Geçmişimizdeki keşkeleri bırakmak için şunu yapabilirsiniz. Hep bir laf vardır ya. Ölenle, olanla ölmüşe çare yoktur diye. Geçmişte yaşadığımız her şey bugün bizi oluşturan adımlardan meydana geliyor. Eğer onlar yaşanmasaydı bugün biz burada olmazdık. Ve şu anki ruh haliyle bu dünyada var olmazdık diye düşünmemiz gerekiyor. Zaten geçmişi bir şekilde hani derler yok işte bilinçaltını temizleyeceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım, işte şunu temizleyeceğim, atacağım. Böyle bir şey yok. Bilinçaltınızı ve özellikle geçmişinizi sadece ve sadece nötrleyebilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız, sizi çok üzen, mutsuz eden, acılar çektiren ve hatta hastalığa sebep olan bütün o yaşadığınız olayları tamamen nötrlediğiniz vakit, yani nötrlemek demek şöyle açıklayayım. Aklınıza geldiğinde artık size hiçbir şey ifade etmemesi gerekiyor. Böyle hissediyorsanız nötrlenmiş demektir. Bunun için de yapmanız gereken teknikler, dediğim gibi, bunu ya yazmanız gerekiyor ya bir şekilde o olayı düşünüp konuşmanız gerekiyor. Kendi kendinize konuşun. O insanı karşınıza alın. Ya da konuşabilecek durumdaysanız o insanla bu konuyu konuşun. Ama yazmak gerçekten çok ciddi şekilde o olayı nötrlemenize sebep oluyor arkadaşlar. Bunun da altını çizmek isterim. Louis Hay'in seminerinde karşımızda o insan varmış gibi yüksek sesle konuşmayı bize yaptırmışlardı. Hatta kucağımıza birer yastık koymuşlardı. Sinirlendikçe o yastığı yumruklatmışlardı bize. Çok iyi gelmişti. Ağlayarak, yumruklayarak, hatta yerlerde debelenerek oturan insanları ben gördüm. Evet, benim de açığa çıkan bir sürü şeyim olmuştu. Ondan sonra anlamını yitirdi ve şu an düşündüğümde bana hiçbir şey hissettirmiyor. Aman boşver diyorum ya. Yaşandı, geçti, gitti, bitti diyorum. Yaşanması gerekiyormuş demek ki deyip hiçbir şekilde bana ne acı ne de negatif bir düşünce hissettiriyor. Çok şükür sadece hayatımda olması gereken bir şey olarak değerlendiriyorum. Bununla ilgili mutlaka keşkeleri bitirin. Pişmanlık duygusundan kendinizi arındırın. Pişmanlık duygusundan da arınmak için her zaman kendinize şunu söyleyin. Ben yapabileceğimin en iyisini yaptım, yapıyorum ve bundan sonra da yapacağım. Bu konuda kendime güveniyorum. Evren beni her şekilde destekliyor. Yaradan'a güveniyorum. Yaradan benim her zaman yanımda. Nasıl davranmam gerektiği konusunda her zaman bana destek oluyor gibi cümlelerle kendinizi destekleyin arkadaşlar. Evet, bir şarkı arası, sonrasında da yavaş yavaş programı bitireceğim. Evet, son 5 dakikamız kalmış. Selahattin beni uyardı. İki organ hakkında daha birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ondan sonra da bitireceğiz. Karaciğer. Karaciğer tamamıyla öfkeyle alakalı bir organdır. Öfke duygusuyla beslenir. Kendimize, hayata ve etrafımızdaki insanlara duyduğumuz öfke karaciğerimizi bozulmasına, işte değerlerinin yükselmesine, bir şekilde zarar görmesine sebep oluyor arkadaşlar. O yüzden öfke kontrolünü çok iyi dengelememiz gerekiyor. Neden öfke duyuyoruz? Neyi kabul edemiyoruz? Neden bu bize ters geliyor? Bunun arkasında ki sebepleri göremediğimiz zaman, sadece resmi gördüğümüzde tabii ki öfke kontrolünü gerçekleştiremeyebiliriz. Hep derler ya, resmin tamamına bak, tamamını görmeye çalış diye. Bunun gibi, evet, öfke kontrolünü gerçekleştirmek bazen zor olabiliyor. Ama bir şekilde bunun, içimizdeki bu öfke duygusunun dengelenmesi için kendimizi yatıştırabiliriz. Hayatımda olup biten olaylara karşı, kendime karşı öfkeyi dengelemem için ihtiyacım olan tüm enerjilere kendimi açıyorum. Bendeki öfke duygusunun dengelenmesini seçiyorum. Beni öfkelendiren bütün her şeye karşı bakış açımı değiştiriyorum. Öfkeyi hayatımdan çıkartabilmem için önümdeki bütün blokajları kaldırıyorum. Bunun gibi olumlamalarla kendimizi destekleyebiliriz. Hayatıma neşe, keyif, eğlence ve kolaylığı getirmeyi seçiyorum. Beni eğlendiren, güldüren, neşelendiren olayları hayatıma, insanları hayatıma çekmeyi seçiyorum dediğiniz vakit, öfke kontrolünün daha kolay sağladığımızı ve bir şekilde daha az öfkelendiğimizi fark edeceğiz. Ben bunları birebir yaşadığım için ve etrafımdaki insanlarda da buna şahit olduğum için burada ısrarla bunu altını çize çize tekrarlıyorum arkadaşlar. Öfkeyle bozulan bir organ daha, tabii diğer organları da bozulma sebeplerinin en büyüklerinden bir tanesi öfke. Ama idrar yolu enfeksiyonu bozan gerçekten en büyük sebeplerden birisi eşe duyulan öfkedir. Maalesef öyle. Ben bunu söylediğim zaman birçok danışanım gülüyor. Mesela işte kutu kutu antibiyotik kullanıyorum diyor. Ya hangi doktora gittiysen bir süre iyileşiyor, tekrardan bu hastalık tekrarlıyor diyorlar. Neden? Çünkü eşe duyduğu öfke bitmediği için o ilaç onu bir dönem götürüyor. Bir süre sonra tekrar ediyor arkadaşlar. O yüzden eşimize de mümkün olduğu kadar anlayış göstermeye, elimizden gelen bütün çabayı göstermeye, olmazsa yapacak bir şey yok, bir şekilde hayatımızdan uzaklaştırmaya kadar gidebiliyor maalesef bunun çözümleri. Sadece eş değil, hayatımızdaki partnerimizle de alakalı. Yani bu sevgilimiz olabilir, erkek arkadaşımız olabilir. Yani bizim için karşı cins dediğimiz, yani özel olarak hissettiğimiz kim varsa, ona duyduğumuz öfke direkt idrar yollarında enfeksiyona dönüşüyor. Hangi ilacı kullanırsanız kullanın, bu bütün hastalıklar için geçerli. Buna sebep olan kök duyguyu, negatif duyguyu, hissi, öfkeyi, nefreti nötrlemediğiniz sürece o tedavilerin hiçbir anlamı yok. Mesela Louis Hay kitabında da anlatıyor. Diyor ki, ben rahim kanserine yakalandım ama eğer bana tecavüz eden üvey babamı affetmeseydim, benim sadece rahimimi değil vücudumda birçok organımı kesip almak zorunda kalacaklardı diyor kadın. Gerçekten öyle. Kansere yakalandınız, evet, buna sebep olan düşünceyi bulamadığınız sürece pat başka bir yerden daha patlayıveriyor. Yani o metastaz dediğimiz şeyi yaşıyorsunuz. O yüzden ne olursa olsun sizi rahatsız eden, vücudunuzda hastalığa dönüşmesine sebep olan o kök inancı, kök düşünceyi, nefreti bulup dönüştürmediğiniz sürece o hastalığın sizden gitmesini beklemeyin. Şimdilik bu kadar. 15 gün sonra tekrar aynı konuyla devam etmeyi düşünüyorum. Burada aynı saatte görüşmeyi diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Hepinize sevgiler. Güzel bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Motivasyon bitti.